Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhaba, Ağır Ekonomi programında yine birlikteyiz. Bu defa stüdyoda değiliz ama canlı olarak yapıyoruz. Bugün konuşmayı planladığımız şey bu enflasyon meselesi. Epeyce tartışıldı çünkü enflasyon aslında Türkiye'de başka ülkelerde olmadığı kadar neredeyse önem taşımaya başladı. Bunun başlıca nedeni aslında ücretlerdeki durum. Yani büyük ölçüde çalışanların, ücretli çalışanların büyük bir bölümü asgari ücretle çalışıyor ve asgari ücrette de bırakın refah payını, enflasyona karşı direnç sağlamak için bile çaba harcamak gerekiyor. Nedense bu enflasyon rakamlarında böyle bir başka tür mevsimsellikte çıkmaya başladı. Böyle ücretlerin belirlenmesinin hemen öncesinde, geçen yılda çünkü bu dönemlerde bir düşme yaşanmıştı. Şimdi de ekstra bir ayrışma diyelim, düşme değil de ayrışma yaşandı. Yani olması gereken diğer göstergelere göre uyumsuz, daha düşük seviyede uyumsuz bir artış gözlemledik ve buna göre de ücret zamları belirlendiği için geniş bir ücretli çalışan kesimi bundan mağdur oluyor. Dolayısıyla da böyle bir handikap var. İkincisi, tabii burada sadece bununla sınırlı değil. Yani insanlar bunun üzerine yoğunlaşmış durumda ama bugün ele almayı da düşünüyoruz. Şirketler kesiminde çok ilgilendiren bazı özellikleri var. Onları da bir miktar konuşacağız ama önce isterseniz haber bültenine bakalım. Haber bültenine bakmak fazla vakit almıyor artık. Çünkü bölge verisini geçen ay kaldırmışlar. Ben bu ay fark ettim. Zaten fiyatlar, madde fiyatları kalkmıştı. Dolayısıyla çok da öyle uzun uzadıya konuşacağımız bir rakam kalmadı. Artık bir sayfaya bile düşebilir yakın zamanda. Bu da tabii başka bir problemi de ortaya getiriyor. O da TÜFE'de %78.62'lik, ÜFE'de de %138.1'lik bir artış var. Ancak bu artışların güvenilirliği konusunda da artık iyice kuşkular oluşmaya başladı. Bu kuşkuların da kaynağı boş değil. Yani bu tür hareketler, işte şeffaflık adına Eurostat istemiyor diye madde fiyatlarının verilmesinden vazgeçilmesi, bölgesel fiyatların verilmesinden vazgeçilmesi bu kuşkuları çok güçlendiriyor. Eski TÜİK başkanlarından sevgili Birol Aydemir de bu konuda epeyce bir zamandır konuşuyordu. En son bazı basında çıkan haberlere dayanarak TÜİK'in online fiyatlar üzerinde epeyce bir müdahalede bulunabileceğini, hatta bulunduğunu söyledi Yavuz Oğan'ın programında. Online fiyatlar deyip de geçmemek gerekiyor. Çünkü artık TÜİK fiyatların aşağı yukarı %25'ini online topluyor ve bunun miktarını da artıracak. Tabii o Enag'ın topladığından farklı, yani streamline dediğimiz yöntemle hem fiyatları hem de işlem hacmini aldığı için bir de galiba sadece online satış yapan yerlerden değil marketlerden alıyor. Yani dolayısıyla orada bölgesel fiyatları izleme imkanı oluyor. Aslında çok güçlü bir şey var, imkan var. Bu doğru kullanılırsa ileride enflasyon konusunda çok sıkı ve iyi bir endeks oluşturma imkanı olacaktır. Ama bugün için bu tür bir problem var. Dolayısıyla dikkat çeken noktalardan bir tanesi yaklaşık bir yıldır TÜFE ile ÜFE arasındaki farkın beklenmedik ölçüde açık. Hani ilk başlarda böyle bir açılma gördüğümüzde diyorduk ki aman şey talep koşulları çok zayıf olduğu için işletmeler kar marjını düşürmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bu fark şey yapıyor. Fakat artık bir yıl bu sürede bir yıllık bir süreyle bu açıklığın devam etmesi kolayca da açıklanabilecek bir şey değil. Ayrıca bazı etkileri de konuşacağız yine. Benim kabaca söyleyeceklerim bu kadar. Senin sanıyorum tanımla ilgili bazı itirazların var. Yani hükümetin daha doğrusu nasıl bunu algıladığını, daha enflasyon konusunda ne düşündüğünü, ne düşünmediğini konuşmak istiyorum. İstersen senle başlayalım, ondan sonra devam ederiz. Önerim bağlantısında bir sıkıntı var sanıyorum. Tamam, peki. Şimdi Öner'in bahsetmek istediği konuya ben bir giriş yapayım. Orada bu arada bağlanır. Grafiği ekrana alabilirsek. Şimdi hazineden şöyle bir enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımlar diye bir önlem adı altında bir dizi faaliyet diyelim. Yani faaliyet denmez. Çünkü biliyorsunuz hükümetin anti-enflasyonist politika uygulama konusunda çok zayıf kaldığı, hatta böyle bir gündeminin olmadığına dair epeyce bir eleştiri vardı ki biz de bu aynı eleştiriyi yapıyorduk. Sanırım buna cevap vermek için enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımlar diye bir bülten yayınlamış Hazine ve Maliye Bakanlığı. Burada bir gıda ürünlerinde KDV oranı %1'e indirilmiş. KDV bazı ürünlerde KDV'nin kapsamı genişletilmiş, KDV'de indirim olmuş. Bunlardan bahsediliyor. Tabii ki arsa arazi satışlarının da aynı indirimi. Burası biliyorsunuz kutsal varlıklar zaten. Meskenlerde tarımsal sulamadaki elektrik kesimlerinde KDV oranı indirilmiş falan gibi bunları yazmışlar. Meskenlerde kullanılan doğalgaz %81 sübvanse edilmiş. Öner geldin galiba sen.
Geldim.
Tamam, o zaman ben sana devredeyim. KDV indirimlerinden bahsettim. Ondan sonrasında benim söyleyeceğim bir iki tane şey var. Sen de.
Şimdi bu enflasyon rakamları gerçekten hayal kırıklığı. Ben dün de bir yazı yazdım ve yayınladım Politikyol'da. Biliyorsun aylık olarak enflasyon farklı enflasyon tahminlerini ben izliyorum yani performansları itibariyle. Buradaki amacım da yani TÜİK'in hesaplamalarının piyasa beklentileriyle nasıl örtüşüyor veya örtüşmüyor bunları görmeye çalışıyordum. Bu ay enteresan gelişmeler var. Mesela Anadolu Ajansı 1,50 civarında aylık enflasyon tahmininde bulunmuş. Gerçi Anadolu Ajansı 9 ya da en fazla 10 kişiyle yapıyor herhalde bu beklenti anketlerini. Aslında bunun kapsamını birazcık arttırmalarında fayda olur diye düşünüyorum. Ama yine de 9 kişiyle performansına baktığınızda farklı farklı şeylerin en iyi performansı da Anadolu Ajansı'nın ki gösteriyor. Yani bende veriler 2021'in birinci ayı itibariyle var. Çünkü en yakın verileri o zaman ilan edilmeye başlamıştı. İTO, ENAG ve Merkez Bankası olmak üzere bu kurumların tahminlerini alıyorum. Ve bunu şeyden ne kadar farklı, TÜİK rakamlarından ne kadar farklılaştığına bakıyorum. Sonra işte bizim hani ekonometride falan kullandığımız bu farkların karelerinin toplamını alıp en düşük farklılaşma hangi tahminde var dediğimizde Anadolu Ajansı çıkıyor. Ama enteresan bir şey var. En fazla farklılaşma ise Merkez Bankası'ndakinde çıkıyor. Bu eşyanın tabiatına aykırı bir durum. Yani nasıl olur? Merkez Bankası demek ki ekonomideki enflasyonu öngöremiyor, tahmin edemiyor ya da onun yönteminde bir sıkıntı var. Piyasadaki enflasyonu öngörebilmek konusunda başarısız olan bir yönteme sahip olan bir banka enflasyon hedefi koyuyor. Ya da ne bileyim işte.
Bir şey sorabilir miyim? Bu Anadolu Ajansı da Merkez Bankası da beklenti anketlerinden mi bahsediyorsun yoksa Merkez
Bankası? Aynen. Beklenti anket.
Yani dolayısıyla doğru kişilere soran Anadolu insanı Anadolu Ajansı. Belki o gidip
yani sadece. Ben de 9 kişiyle anket yapıyorlar ama doğru 9 kişiyle yaptıkları için sapmaların karelerin toplamı en düşük onlarda çıkıyor. Ama hadi onu bir tarafa bırak ama Merkez Bankası'nın en yüksek çıkması doğru değil. Yani enflasyonla mücadele yapması gereken kurum o. Evet. Nasıl olur da böyle bir kurum bu kadar sapmalı tahmin yapabilir? Nasıl olur da güven inşa edebilir, kredibilite inşa edebilir? Başlı başına zaten bu enflasyon rakamındaki içine düştüğü bu handikap kurumu silip süpürüyor. Ve buradan başlamak gerekiyor. Bu birincisi. Ben bunları düşüne dururken sabahleyin Sayın Nebati'nin biraz önce gösterdiğin tweet'i gözüme ilişti. Ve birkaç kere okudum. Ondan sonra onun fotoğrafını aldım. Ve dedim ki ben bu önümüzdeki seneki makroekonomi derslerinde, para derslerinde ben bunu kullanırım. Ya da hatta ekonomiye giriş dersinde bile kullanabilirim. Ne kapsamda kullanabilirim? Enflasyon nedir? Enflasyon ne değildir? Bahsini ele alırken bunu güzel bir case study olarak, vaka olarak kullanabilirim. Şimdi Sayın Bakan'ın iyi niyetinden tabii ki şüphe etmiyorum. Haddim de değil. Ama bunu söylerken yani benim üzerime gelmeyin. Enflasyonla ben bak neler yapıyorum, ne büyük mücadeleler içerisindeyim demek için bunu paylaştığını düşünüyorum ama yine tabirimi affedin. Cehalet kötü bir şey. Şimdi biraz önce senin gösterdiğin göstergede enflasyon şeylerden bahsediyor. İndirimlerden, vergi oranlarındaki indirimlerden bahsediyor Sayın Nebati. Enflasyon fiyatların yüksek olması meselesi değil. Dolayısıyla siz %1, %2, %10 katma değer vergisini indirdiğiniz zaman fiyatları aşağı çekersiniz. Bunda bir sorun yok. Bir kereye mahsus olarak çekersiniz ama bunda bir sorun yok. Ama enflasyon artış hızını yavaşlatmak. Yani enflasyonla mücadele bu fiyatların artış hızını yavaşlatmaktır. Allah aşkına bu tedbirlerin hangisi enflasyon artış hızını ve sürecin kendisini yavaşlatmayı öngörür ya da böyle bir sonuç doğurur? Dolayısıyla bunlar enflasyonla mücadelenin bir unsuru değildir. Hani bakan bilmiyor bunları. Ya Allah aşkına koskoca bakanlıkta bir Allah'ın kulu yok mu? Yani isyan ediyorum burada. Program itibariyle. Koskoca Maliye Bakanlığı'nda ekonomiyle sorumlu bu insanların bulunduğu yerde bir Allah'ın kulu yok mu? Bunlar fiyat düzeyinin aşağı düşmesine bir kereye mahsus neden olur. Ama artış hızını azaltmak için bunların süreklilik arz etmesi lazım. Her ay aynı oranda düşmesi lazım. Hani bir aralar bir program vardı, bir beyefendi çıkmıştı. Türkiye'deki enflasyonla batıdaki enflasyonu karşılaştırırken artış oranı %700 bir şeyler demişti. Tam da hatırlayamıyorum yani mantıksız bir şeydi. Yani o zaman biz de bütün siyasi yorumcular da dahil olmak üzere ne kadar engin, ne kadar böyle gizemli bir ekonomik politik yorum yapıldığını, böyle yanlışlarla kitlelerin nasıl yönlendirildiğini alır. Vallahi arkadaşlarım, sevgili yorumcular, bunlara itibar etmeyiniz. Bunlar cehaletin yansımalarıdır. Bu cehaletlere, bu cehalete herhangi bir şekilde bahane üretmeye çalışmayalım. Bizim arkadaşlar da Medyascope'da da yapıyorlar. Yapacak işleri de yani ne yapsınlar? Yani aklı başında laf konuşan adam olmayınca, piyasada bunlar hakim olunca onlar da yorumları bunlar üzerinden yapıyorlar. Elbette bir bildikleri vardır diyorlar. Dolayısıyla Sayın Nebati'nin bu paylaştığı şeyi çok dramatik, çok acı buluyorum. Ve bu Twitter'dan sonra, bu sosyal medyadaki paylaşımdan sonra enflasyonun gerçekten kopup koyverildiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar gerçekten ne yaptıklarını bilmedikleri gibi, yani mücadele etmediklerini de farkında değiller. Bu kadarını söyleyeyim.
Evet, bir de boş yere o 10. maddede şey yazıyor. Enflasyonla mücadele desteklemek üzere 2022 yılında 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiştir. Yani bir de para harcamışlar. 241 milyar lira bir hayli yüksek bir şey. Fakat tabii burada tam da buradan aslında şu üfe tüfe farkını da etkileyebilecek bir enflasyon muhasebesi meselesine girmekte fayda var. Şimdi bazı uluslararası şirketler enflasyon muhasebesi uygulamaya başladılar. Değil mi? Çok bilinen işte Unilever var. Garanti Bankası var. Birkaç başka şirketten daha da bahsediliyor. Garanti Bankası, BBVA yani. Çünkü bu enflasyon muhasebesi konusundaki genel kural 3 yıl toplam %100 ise, %100'ü aşıyorsa 3 yılda enflasyon muhasebesine geçilir diyor. Ne diyor? Hangisi diyor? UFRS, yani uluslararası muhasebe standartları. O yüzden o şirketler artık uluslararası muhasebe standartlarını uygulayan şirketler enflasyon muhasebesi hesaplıyorlar bir yönüyle. Uluslararası şirketler zaten hesaplıyorlar. Türkiye'de ise bir bayağı bu konularda uzman ve yazılar yazan bir arkadaşımla konuştum. Türkiye'de ise biraz hükümete ya da işte ekonomi yönetimine şey tanınmış, bağlı. İşte onların ilan etmesi gerekiyor. Ama aynı kural aslında veyalı olmak üzere orada da var. Yani bunu ilan etmeleri de bence gerekiyor. Çünkü bu %100'ün dışında tabii yani niye böyle bir şey önemli? Aslında bir parça ondan da bahsetmek gerekiyor. Enflasyon muhasebesi türlerine bakacak olursak 3 tane tür varmış. Bir tanesi ikame maliyeti muhasebesi, yani satın aldın, kullandın, mamul madde haline getirdin. Onu şey yaptın, tekrar alacaksın. O arada işte satış fiyatın, belki de o alacağın malın fiyatı çok artmış olduğu için tekrar yerine koymaya, bizim günlük dilde kullandığımız yerine koyma maliyeti, yani satış şeyden, ticaretten kullanılıyor ama bu üretimde de aynı şey geçerli. İkame maliyeti muhasebesi var. Bir, iki, fiyatlar genel seviyesi muhasebesi. Bir de karma yöntem dediği, bu ikisini içeren bir yaklaşım söz konusu olmuş. Şimdi bir kere şöyle bir problemle karşı karşıyayız. Bugün enflasyon muhasebesi uygulayalım diye ilan edilse, şirketlerin bu yöntemlerden birine karar verip bütün finansal tabloları ve diğer muhasebe faaliyetlerini buna uygun hale getirmeleri epeyce bir süre gerektiriyor. Yetişmiş iş gücü açısından da anladığım kadarıyla sıkıntılar oluşmuş durumda. Çünkü tecrübeli muhasebeciler, 90'lı yılların muhasebecileri bu konuları iyi biliyorlardı. Onlar da muhtemelen sayıları azalmıştır. Ama buna bir hazırlık yapılması şirketler kesiminde, zaten büyük şirketlerde sanıyorum bu tür hazırlıklar var. Enflasyon muhasebesi neden önemli? Çünkü eğer enflasyon muhasebesi uygulanmaz ise kar dağıtım kararları, ücretlendirme politikaları, yatırım kararları, performans denetimi gibi konular yanlış rakamlar üzerinden gerçekleştirilir. İstersen çok basit bir örnekle şey yapalım. İki tane senaryo düşünelim. Geçen yıl 100 lira maliyeti olan, 140 lirada satış olan, çok kabaca bir şeyden bahsediyorum tabii, %40 gibi yüksek bir karlılık oranıyla çalışan bir şirket olsun. Bu üfe ve tüfe kapsamında fiyat gelişmelerine bakacak olursak %40'lık kar marjının şu anda %5'e düşmüş olması gerekir. Eğer %30'luk bir kar marjı varsa o zaman zarar ediyor demektir. Çünkü üfeyi uyguladığımızda yani giren malların fiyatlarındaki artış mamul malların fiyatlarındaki artıştan çok yüksek olduğu için ciddi bir maliyet artışı ve bu karın şeye dönmesi, zarara dönmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden bu maliyet enflasyon muhasebesinin uygulanması şirketler kesimi için önemli. Tabii burada bir ufak problem var hükümet açısından. Eğer enflasyon muhasebesi uygulanıyor olsaydı muhtemelen bu 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmesi mümkün olmayacaktı. Çünkü zaten o vergi gelirleri ortadan kalkmış olacaktı. Çünkü enflasyondan ötürü karlı gözüken pek çok şirket, orta ve büyük boylar dahil olmak üzere bu tür fiyat artışlarından kaynaklanan fiktif karlarla çalıştıkları için muhtemelen ya da daha düşük bir kar marjıyla çalışmak durumunda oldukları için vergi gelirleri azalacaktı. Dolayısıyla hükümet bu vergi gelirlerinin azalmasından korktuğu için ya da bunu bütçedeki büyük problemlerden ötürü tercih etmediği için enflasyon muhasebesi uygulanması gerektiğine dair bir uyarıyı ya da bir ilanı gerçekleştirmiyor. Ama işte öte yandan da bunu uygulamayan şirketler bu gerçek durumlarını görme konusunda ciddi sıkıntı içerisinde olacaklar. Bir de tabii bu hükümetin bu senin altını çizdiğin enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımlar hikayesi ya da adımlar bildirisinde söylediği gibi bütün önlemler sadece semptomların kontrol edilmesine dönük. Yani enflasyonla mücadele diye bir şey söz konusu değil burada. İşte KDV indirimleri bir kerelik etki yaratabilecek bazı şeyler. Dolayısıyla bu 241 milyar lirayı da aslında almaması gerek, alamayacağı 241 milyar lira da boşu boşuna atılmış durumda ya da harcanmış durumda ya da potansiyel gelirden olunmuş durumda. Ve bu çok gerçekten çok büyük bir miktar. Şimdi enflasyon muhasebesi işletmenin faaliyet dönemi sonrasında ortaya çıkan karların enflasyondan arındırılmak suretiyle vergilendirilmesi değil aslında. Bunun çok daha yapısal müdahaleler gerektiren bir şey. İşte bütün sürecin, bütün muhasebeye dahil her türlü sürecin belli kurallar çerçevesinde yapılması gerekiyor. Ama sonuç itibariyle tabii ki karlarda fiyatlara göre önemli bir düzeltmenin ortaya çıkmasına neden oluyor. O bakımdan hükümetin biraz geride kaldığını düşünüyorum. Ama işte az önce de söylediğim gibi şirketlerin kendi içinde bulundukları durumu takip etmeleri ve bu konuda kendi durumlarını doğru değerlendirmeleri açısından da önemli bir araç. Bundan vazgeçilirse de yani bunun uygulanması zorunlu tutulmasa da şirketlerin önümüzdeki dönemde büyük problemler yaşayacağını ya da bugün içinde bulundukları duruma göre son derece kötü bir noktaya kayacaklarını söyleyebiliriz. Bu çerçevede söylemek istediğim bir şey var mı Öner? Anladığım kadarıyla Öner'in bağlantısı kopmuş durumda. Peki o zaman ben tek başıma devam etmeye çalışayım. Şimdi enflasyonda tabii bir başka mesele de aslında çok sorulan bir soru. Bu enflasyonun madem hükümet mücadele etmiyor, nereye varacağı konusunda bir problemde insanların kafasında dönüyor tabii ki. Bu sürgüt gidecek mi gitmeyecek mi? Çünkü bizim deneyimimiz aslında biraz farklı. Diğer hatta tamamen tekil bir örnek oluşturduğumuzu söyleyebiliriz. Geldin Öner. Senin söylemek istediğin bir şey var mı bu enflasyon muhasebesiyle ilgili olarak?
Ya çok özür dileyerek ifade edeyim. Yani bulunduğum yer herhalde sıkıntılı. Ben seni dinliyorum. Ben seni görüyorum ve bütün her şeyi
Müdahale
görüyorum.
edemiyorsun.
Hatta konuştum bir arada olmadı.
Peki o
Gitmedi.
zaman konuşmaya
Şimdi şöyle bir şey var. Biz bunlara alışığız. Geçmişte biz 30 yıl, 40 yıl yüksek ve kronik enflasyonla yaşamış bir milletiz. Dolayısıyla şirketlerimiz de buna alışıktır. Eğer hükümet bu konular, bir kere hükümet bu yaptığı işlemlerle özel sektörün kendisini finanse etmesini sağlıyor.
Bunu bir
Devleti finanse ediyoruz bu şekilde. Nasıl finanse ediyor? İşletme sermayesinden finanse ediyorlar. Şimdi bizim gibi iktisatçılar da çıkıyor deniyor, diyor ki işte efendim kredi genişlemesine son vermesi lazım hükümetin. Verse ne olacak? Adamda sermaye yok ki. Hep bak neler problem olarak bizim karşımıza çıkacak. Birincisi bu. İkincisi geçmişte olduğu gibi ikili muhasebe sistemleri oluşur. Eğer hükümet bunda devam ederse şirketler özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler kendi muhasebelerini ama enflasyondan arındırılmış değerleri gösteren muhasebesini tutmaya başlarlar. Ve ödemeleri gereken devletin şu andaki mevcut sistemine göre ödemeleri gereken vergiler ortaya çıktığında da hayal kırıklığına uğrarlar ve isteksiz davranırlar. Bu da hükümetle iş dünyası arasında bir anlaşmazlığa neden olur. Dolayısıyla bunu çok uzun bir süre ve kayıp kaçakların oluşmasına neden olur. Bu da bir başka bir problem. Şimdi bu hükümetin veya Sayın Nebati'nin ifade ettiği gibi 200 küsür milyar liralık vergi gelirinden vazgeçmiş olmaktan bahsediyor. Bu vergi gelirinden vazgeçmiş olmak tabii ki bir sanal bir işlemdir. Ama bu aynı zamanda 250 milyar liralık da harcamadan vazgeçmek söz konusu ise anlam ifade eder. Enflasyon açısından bir anlam ifade eder. Dolayısıyla ifade tek başına bir anlam ifade etmeyecektir. Bir son daha şey söyleyeyim. Mesela hükümet yıl başında bir KKM meselesi çıkarttı, değil mi? Şirketlere vergi avantajı getirdi. O zaman da bunları söylemiştik ama dikkat çekmedi. Bu vergi avantajını getirmeseydi şirketler ne yapacaktı? Yani döviz biriktirdikleri için dövizin değerinden kaynaklanan, değil mi? Fiktif bir kazanç göstereceklerdi. Yani bilançolarına bunlar kazanç olarak yazılacaktı yeniden değerlendirmeden. Enflasyon ve bu yeniden değerlendirmeyi de siz Maliye Bakanlığı olarak legalize yani muhasebe anlamında düşme imkanı da vermediğiniz zaman bu fiktif bir kazanç olarak firmaların demokrasi kılıcı gibi kafalarında bulunacaktı. Şimdi de gerçi var ama ne olacak o zaman bu paraları verebileceğini mi düşünüyordu hükümet? Yani bu paraları verebilmesi için dövizini satması, kar realizasyonu yapması gerekir firmaların. Onu da yapmayacaklarına göre yine işletme sermayesine başvurmak zorunda kalacaktı ya da borçlanmaya başvurmak zorunda kalacaktı. Aslında bu vergi avantajını sağlayarak firmalara bu fiktif olarak ortaya çıkan faaliyet dışı kazançların bilançoda görünürlüğünü aslında makyajladı bir ölçüde birçok firma. Oradan yırttılar. Aksi takdirde çok ciddi bir problemle karşı karşıya geliyordu. Bu tabii ki KKM'nin de artmasına neden oldu ister istemez. Ama iş dünyası açısından da ciddi bir vergi masrafından, masraf diyorum artık yani başka söyleyecek bir tasvir edecek kelime de yok. Bu kurtulmalarına neden oldu. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktada enflasyonla mücadelenin yapılmadığını da görüyoruz. İvedilikle bunun bir şekilde halledilmesi gerekiyor. Yani aksi takdirde dediğim gibi ikili muhasebe sistemlerine geçeceğiz. Mesela yabancı şirketler ne yapacak, bir halka açık şirketlerin durumu ne olacak? Yani öyle değil mi? Yani hesap verilebilirlik açısından devlet eliyle sahtekarlık olmaz. Devlet mağduru ve küçük tasarruf sahiplerini, sermayedarları korumak zorundadır. Bu fonksiyonunun yerine maalesef getiremiyor. Benim kanaatime göre seçim ne zaman olacaksa o zamana kadar böyle bir aksiyon almayacaktır. Bu çünkü aldığı takdirde Sayın Hocam bunun enflasyonun katılaşmasına, beklentilerin katılaşmasında bir etkisi vardır. Yani işimiz aslında bıyıkla sakal meselesine döndü. Nasıl bir hamle yapsa durumu kurtaramayacak. Buradaki yapılması gereken kararlı bir şekilde enflasyonla mücadele ve bu mücadeleye vatandaşı inandırabilme. Aksi takdirde bu şekilde çok uzun süre Türkiye ekonomisi gitmez, gidemez, sürdürülemez. Bunları söyleyeyim.
Evet, bu arada gözüm bir yandan da şeyde, döviz piyasasında dolar bir hayli şey yapmaya başladı, değer kazanmaya başladı ve Türkiye'de de 17-20'yi geçti. Yani başladığımız noktaya geri döndük. Euro da 17-66 gibi bir şey. Tabii bu Euro-Dolar paritesi de 1.02-262, yani 2.6 son derece düştü. Galiba gerçekten o 1 dolar 1 euro meselesi, hatta 1'in altına düşmesi gibi bir ihtimal de
Hocam bir şey söylemek kuvvetli isterim. Evet. Bizim bugüne duyabiliyor musunuz beni?
Evet, duyuyoruz. Evet.
Türk sanayisi bu farktan, arbitrajdan kazanıyordu. Maliyetler dolardı, gelirler euroydu. Bu tersine dönüyor. Şimdi dönüyor. Önümüzdeki dönem ne yapacağız biz? İthalat, evet. Cari açık.
Reskont kredileri de şu anda aklıma geldi. Onunla ilgili aldıkları zorlaştırıcı önlem de şey yaptı. Ve bütün bunlar aslında ihracatçı şirketlerden ciddi bir sıkıntının önümüzdeki dönemde doğabileceğine dair kuşku da yaratıyor. Dolayısıyla bu programı ortaya koyarken Nebati ve hatta Nebati'den önce tabii şey, bu tekrar gündeme gelen, dönmesi beklenen Damat Bey asıl bu programın herhalde sahibi. O işte senin geçen hafta da biraz üzerine durmuştun ya, şöyle yılan gibi bir gidişat vardı. Bir işte önce faizleri düşüreceğiz, yatırımlar artacak, üretim artacak, işte şey ihracat artacak, işler artacak falan filan gibi böyle birbirine kolayca bağlanmış testere dişli bir grafik vardı. Oradaki hedeflerin hiçbirisinin gerçekleşme ihtimalinin kalmadığında bugün içinde bulunduğumuz göstergeler zaten söylüyor. Dolayısıyla hakikaten gidişatın büyük bir tahribat yaratması söz konusu aslında bakarsan. Bu işin altından nasıl kalkılacak gerçekten ben de kestirmekte zorlanıyorum.
Aynı görüşteyim. Ben yine düştüm mü acaba?
Yok, duyuyoruz seni. Duyuyoruz.
Aynı görüşteyim ben de, ama dediğim gibi Türkiye'nin öncelikleri şu anda siyaset, ekonomi değil, ancak söylem bazında bu öncelikleri değiştirmek gerekiyor. Yani ekonomik öncelikler vatandaşın öncelikleridir. Yani 3-5 kişinin önceliği değildir. Herkesi etkiler. Siyasi olarak öncelik haline getirilen hususlar da 3-5 kişinin muhalefeti ve iktidarıyla 3-5 kişinin problemidir. Bütün ülkeyi bağlamaz. Dolayısıyla herkesin muhalefetiyle, iktidarıyla aklını başına devşirmesi gerekiyor. Çünkü bu işin şakası yok. Yani Türkiye ekonomisi 2001 yılında bir krize girdi, öyle ya da böyle. Ama o krizde ortaya çıkan o en büyük sermayemiz bizim deprem sonrasında ortaya çıkmış olan bir iflas etmiş devlet mekanizması vardı ve insanların birbirlerinden başka güvenebilecekleri hiçbir şeyin olmadığı fikri pekişmişti. Dolayısıyla o ortam birlik ve beraberliği arttırmıştı. Şimdi keza aynı şekilde 2001 sonrasında satabileceğiniz ve kamuya gelir olarak kaydedebileceğiniz borçlarına karşılık bir takım varlıklar da vardı. Bunu defalarca bu programda da biz söyledik. Şu anda böyle bir şey de yok. Yani toprağından başka, hazine toprağından başka Türkiye'nin satabileceği hiçbir işletmesi yok. Bir iki tane belki işte Türk Hava Yolları gibi işletmeler var ama...
Evet, yani bu büyük bir problem gerçekten. Onun yanı sıra hazine borçluluğu çok yüksek. Bir başka mesele de şu, aslında özel sektörün üzerindeki dış borç yükü de büyük ölçüde kamunun üstüne yığılmış durumda. Bunu daha önceki programlarda birkaç kez dile getirmiştik. Aslında Türkiye'nin borç ödemesi kapasitesinin Refet Gürkaynak çok iyi ifade ediyordu. Diğer krizlerde baktığımız zaman 2001 krizi, 97 krizi, önceki krizlere baktığımız zaman aşağı yukarı gayri safi yurt içi hasılanın %40'ına ulaştığında Türkiye bir kriz ortamına giriyor. Yani ülkenin borç ödeme kapasitesi öyle sanıldığı kadar yüksek değil. Şu anda yani bir görünen kısmıyla diyelim. Çünkü bir de bütçe dışı borçlanma geleceğe dönük şeylerden kaynaklanan, sözleşmelerden kaynaklanan dış borçların ya da dövize endeksli borçlanmaları da hesaba katacak olursak iyice büyüyor. %50'leri çoktan aşmış durumdayız. Dolayısıyla buradan da büyük bir risk altında olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Zaten bu borçların döndürülmesi için gerekli paranın yeniden borçlanma maliyeti CDS'ler de 800'leri aşmış durumda, neredeyse iflas eden ülkelerle birlikte aynı seviyede. Dolayısıyla bunun yeniden döndürülmesiyle ilgili maliyet de çok yükselmiş halde. Bunun gerçekten böyle her taraftan birden sıkışmış bir durumla karşı karşıyayız ve turizmde de hani en çok ona güveniyorlardı. Turizmde de bir büyük problem var. Bir eski turizm bakanıyla sohbet etme imkanım oldu. Ona sorduğumda bu yıl ne kadar gelirimiz olabilir diye 15 milyar dolar civarında tahmin ediyorum ben dedi. Yani 20 olursa çok çok iyi dedi. 15 milyar dolar civarında bir gelir de bu dış açığı kapatmak için çok zayıf bir gelir. Dolayısıyla bir ödemeler dengesi açığı ve dolayısıyla cari dengede ciddi bir sarsılma o da kaçınılmaz gözüküyor ki bütün bu olumsuz göstergeleri daha da büyütecek bir şey. Bugün ağzımızdan bal damlıyor ama bizden kaynaklanan bir durum yok yani. Yapacak bir şey yok. Diyelim.
Senin yapacak bir şey yok işte biraz önce.
Yine yarım
kaldı. Duyabiliyorsunuz.
Şu anda duyuyoruz evet.
Ya çok tabii. Özür dilerim. Ben biraz önce de yarım kaldı. Onu tamamlayayım tamam. İstersen. Çok çünkü bağlantıda sıkıntı çıkacak. Öyle görünüyor. O yüzden de çok özür diliyorum dinleyenlerden, seyredenlerden. Şimdi ben 2001 ile bugünü karşılaştırmaya çalışıyordum. Bir tane beklentilerimiz çok olumluydu. Yani bir algı, sempati vardı. Dolayısıyla insanlarda bir bıkmışlık, bezmişlik vardı. Dolayısıyla da önüne konulabilecek ama sonuç getirebileceğine ikna oldukları herhangi bir programı kolaylıkla kabul edebiliyorlardı. Bunu yaptı Türkiye ve çok büyük acılar çekti Türkiye 2001'de. Arkasından işte satabilecek malınız vardı, borcunuzun karşılığı olarak koyabileceğiniz muhasebede varlıklarınız vardı. Ve son faktör olarak da dünya bir genişleyici konjonktüre doğru gidiyordu. Ve AKP de o konjonktürün üzerinde surf tahtasına oturdu ve surf yapmaya başladı. Ancak şu anda o surf dalganın artık kırılma noktasına geldik. Artık olay değişiyor. Ve bu sefer işte biraz önce ifade ettiğin rakamlar da gösteriyor ki konjonktür, dış konjonktür tamamıyla tersine dönmüş durumda. Elde herhangi bir satabilecek ve gelir elde edebilecek varlığımız yok. Ve beklentiler bölünmüş bir toplum var. Yani o güne o günle kıyaslandığında çok fazla kutuplaşmış ve bölünmüş ve bunu da iktidarın sonuç sebep verdiği bir bölünmüşlük bu. Bu koşullarda, olumsuz koşullarda Türkiye'nin önümüzdeki dönemki ekonomik güçlüklerden, hatta şu anda içinde bulduğumuz güçlüklerden çıkması gerekiyor. Bu yaklaşımla bu olmaz. Türkiye inkarla hele hiç olmaz. Yani ilgili bakanların yapmış olduğu açıklamalar falan bununla ilgili. Bir başka unsur daha koyayım 2001 ve bugünle karşılaştırması. Ekonomi yönetimindeki liyakatlı insanlar, bürokrasi. Bugün artık o bürokrasi yok çünkü Sayın Bakan'a o sosyal medyada o bilgiyi paylaşmasına izin veren bürokrasi 2000'li yıllarda veya daha öncesinde Türkiye'de olmazdı. Böyle bir şeyle biz enflasyonla mücadele ediyoruz diye ortaya çıkmazlar mı? Çıkmazlardı. Biz enflasyonla mücadeleyi biliyoruz efendim. Yani Türkiye 30-40 yıl boyunca enflasyon tecrübesi yaşamış bir ülkedir. Enflasyonla nasıl mücadele edilmesini gayet iyi bilir. Bu ekip bunu bilmiyorsa onların sorunudur. Ama Türkiye'de bu enflasyonla mücadelenin nasıl yapılacağını bilen kadrolar, insanlar var. Öyle bir tecrübemiz bizim var. Dolayısıyla sadece yapılması gereken o insanların bu görevlere gelmesi ve inisiyatif sahibi olması mümkündür. Böyle tamamlayayım ben.
Evet, ben de son bir kez küçük başka bir konuda bir ek yaparak tamamlayayım. Bugün bitirelim. Bu sadece Hazine ve Maliye Bakanı ile falan ilgili değil, aslında bütün bakanları kapsayan bir şey. Vedat Bilgin biliyorsun, Çalışma Bakanımız. O da dün galiba bir demeç verdi. Kişi başı gelirimiz 10 bin dolar olmuş. Ama bu bizim TÜİK'in rakamlarıyla uğraşmamak gerekiyormuş. OECD bunu bildirmiş. Yani herhalde OECD bağımsız bir şey yapıyor, ölçüm yapıyor ki Sayın Bakan böyle bir kanıya kapılmış durumda. Her şey çok iyi gidiyormuş. Herkesin evinin önünde araba varmış gibi. Gerçekten içinde bulunduğumuz gerçeklikten tamamen kopmuş, intiharlar, umutsuzluktan falan bir haber. Ve bu bir haberlikte zaten bu tür bürokrat bakanların halkın içine çıkamaz hale gelmesiyle de ilgili bir şey. Ve AKP'liler de kolaylıkla şeylerde dolaşamıyorlar. En son Bursa mitingiyle ilgili epeyce bir spekülasyon dolaştı biliyorsun ortalıkta. Evet, bütün bu kopukluklar da aslında ekonomi üzerinde son derece olumsuz bir etkide bulunuyor. Bu kadronun artık bu işi daha da kötüye götürmekten başka bir sonuç yaratması mümkün gözükmüyor. Yani iyileşmek bir yana, burada durursak herhalde razı olmak durumunda kalacağız iktidar dönemi boyunca diyelim ve burada bitirelim istersen, senin ekleyecek başka bir şeyin yoksa.
Yok, tekrar özür diliyorum bağlantı sorunlarıyla ilgili olarak. Sonuçta 4G teknolojisi, ülkemizin internet yapısı da bu. Dijital bir dünyada yaz tatiline çıktığımız zaman, tatil dediğimiz şey de yani Karadeniz'in en büyük illerinden birisi burası. Ama altyapı bu maalesef. Otoyol yaptığımız için internet altyapısını ihmal etmişiz sanırım.
Öyle gözüküyor. Peki, o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.